Ayrım 8, Tek, Hakan Nordik, sayfa 95. 22. Bölüm. Sabah 10'a kadar uyudu. Kalkınca duşun ardından hızlıca kahvaltısını yaptı ve bankaya gitmek için çıktı. James ile DM'nin yıllar içerisinde geliştirdikleri ortak bazı gizli haberleşme yöntemleri vardı. Bunlardan biri, eğer ikisinden biri farklı bir ülkedeyse, mutlaka ya ortak kullandıkları bir posta kutusu ya da banka kasası kiralamaktı. Gazetecilik yaparken tehlikeli ülkelere gitmeye ve riskli konuların peşine düşmeye başladıklarında geliştirdikleri ilk tedbirdi bu. İlk defa James apar topar Lübnan'dan sınır dışı edildiğinde işlerine yaramıştı. Üstündeki kasetlerle filmlere el koymuşlar, otelden eşyalarını bile almasına izin vermeden doğrudan havaalanına götürüp uçağa bindirmişlerdi. DM onun arkasından Lübnan'a gidip bankadaki ortak kasalarından James'in 2 aydır kaydettiği bütün video kasetlerin kopyalarını ve önemli belgeleri alıp yurt dışına çıkarmıştı. O zamandan beri bu alışkanlığı devam ettiriyorlardı. Bir önceki yaz James ile birlikte İstanbul'a geldiklerinde mahalledeki Akbank şubesinde ortak hesap açtırmışlar ve bir kasa kiralamışlardı. DM banka şubesine girip kendini tanıttı ve bir memura ile kasa dairesine inip ortak kasalarını açtı. Tahmin ettiği gibi James kasaya bir USB bellek bırakmıştı. DM belleği alıp eve döndü. Bilgisayarını açtı, belleği taktı ve üzerine tıkladı. Belleğin içinde James'in üzerinde çalıştığı çeşitli dosyalar vardı. İlk dikkatini çeken Bilimciler adlı dosyaydı, üstüne tıkladı. Dosyada DM'nin yolladığı Mahmut Tekin Alp söyleşisinin yanı sıra basından derlenmiş olan Bilimciler ile ilgili bazı yazılar ve birkaç kitap adı vardı. Kitapların adlarını not etti. Sonra Azınlıklar isimli dosyayı açtı, acele etmeden içindeki bütün belgeleri taradı. Azınlık vakıflarına ait mülklerle ilgili kanunlar, mülklerin listeleri, bazı haberlerin ve yazıların kopyaları ve James'in konuyla ilgili yaptığı 3 röportajın notları vardı. Dikkatini çeken bir şeye rastlamadı. 3. dosyanın ismi Dolapdere ve Yıkımlardı. Onlar da Dolapdere'de romanların evlerinin boşaltılıp istimlak edilmesiyle ilgili belgeler, fotoğraflar ve söyleşiler vardı. James'in bununla ilgili yazdığı yayınlanmış 2 yazının kopyası da dosyadaydı. Ayrı bir belgede konuyla ilgili yapılabileceklerin listesi yer alıyordu. UNESCO takip, yıkıma karşı mücadele grubundan Nesli ve Rüya'yla görüşülecek, ayın 25'indeki mahkeme kararı takip edilecek vesaire. Bunlardan sonra Beyoğlu barları, Türk mutfağı, İstanbul'da ekspatlar ve kapalı çarşı adlı dosyaları da inceledi. Bazıları bitirilmiş araştırmalardı ve konuyla ilgili yayınlanan yazılar da dosyalara eklenmişti. Bazılarının ise belli ki hala üzerinde çalışıyordu. Dosyalarda dikkat çekici bir şey bulamadı. Hiçbiri insanın hayatını tehlikeye sokabilecek konulara benzemiyordu. En azından ilk bakışta böyle görünüyordu. En sona 2 dosya kalmıştı. Birinin başlığı Güneydoğu'da petrol kaçakçılığı, diğerinin başlığı da My Best Friend, can dostum idi. Güneydoğu'da petrol kaçakçılığı başlıklı dosyada sadece yerli ve yabancı basından derlenmiş yazıların kopyaları vardı. Belli ki henüz bunun üzerinde çalışmaya başlamamıştı. My Best Friend adlı dosyayı tıkladı ama dosya açılmadı ve şifre sordu. DM My Best Friend başlığına dikkate alarak önce kendi ismini girdi, gene açılmadı. Bu sefer kendi isminin bütün olasılıklarını denedi. Deniz Max, Deniz Max Brando, Max Brando, Deniz Brando, DM Brando. Hiçbiri dosyayı açmıyordu. James sıklıkla kendi doğum gününü şifre olarak kullandığında onu denedi, gene açılmadı. İstanbul, New York, Janice, Mary, en sevdiği müzisyen Miles Davis'i de denedi. Hiçbiri dosyanın şifresi değildi. Saat 13.20 olmuştu. Belleğin içindekileri başka bir belleğe yedekledi, bilgisayarı kapattı. Orijinal belleği asla kullanmayacağından emin olduğu mutfaktaki fırının içine sakladı. Kopyayı yanına aldı. Tam işini bitirmişti ki telefonu çaldı. Melisa arıyordu. 5 dakika sonra kapıdayım diye haber verdi. DM kapıya indiğinde Melisa arabada bekliyordu. DM merhaba dedi, yanına oturdu. Orhan'dan haber var mı? Hayır, ne telefonunu açıyor ne de mesajlarıma cevap veriyor. Ne tarafa gidiyoruz? Uzak değil, Gayrettepe'ye. Trafik açıksa 15-20 dakikada orada oluruz ama kısmet. DM 15 dakika, İstanbul'da genellikle yarım saat demektir. O da şansın varsa. Şansın yoksa 1 veya 1,5 saat de olabilir diye içinden geçirdi. Bu şehirde en nefret ettiği şeylerin başında trafik geliyordu. DM'ye göre gelişmişliğin veya gelişmemişliğin en büyük işaretlerinden biri trafikti. Bir ülkede yurttaşlar insan hakları da ne kadar saygılıysalar trafik de o kadar problemsiz olurdu. Çünkü işin temeli karşısındakinin hakkına saygı göstermek ve kurallara uymaktı. Türkiye'de pek çok konuda hiç kimse hak hukuk gibi şeyleri takmazdı. Trafik de bunların insanı en zorlayanlarından biriydi. İki şeritli gidiş geliş olan bir yolda bir İsveçli, hatta bir Amerikalı, eğer trafik durmuşsa asla karşıdan gelenlerin yoluna girip ilerlemeyi aklından bile geçirmezdi. Buna karşılık ortalama bir Türk için bunun tam tersi geçerliydi. Yani önündeki bir araba durmuş ve yeşil ışığın yanmasını bekliyor bile olsa, ortalama Türk gelen olup olmadığını aldırmadan hemen karşıdan gelenlerin şeridine dalar ve bir arabayla kafa kafaya gelip bütün trafiği kilitlerdi. DM'ye göre insan hakkına saygısızlık, geri kalmışlık ve geri zekalılıkla paralel giden bir şeydi. Tam bunları aklından geçirirken beklendiği şekilde karşıdan gelen 4-5 hayvanın arka arkaya kendi şeritlerine geçmesi yüzünden trafik kilitleniverdi. Şimdi sıra önce korna çalma, sonra küfürleşme, sonra da arabalardan inip sille tokat birbirlerine girişmeye gelmişti. Bu kavgalarda kriko tornavida gibi arabada bulunan improvize silahlardan birini hangi şehir hayvanı önce eline geçirip atik davranırsa karşısındakini yaralayıp hapse girme şansını yakalıyordu. Her ne kadar dostluk, muhabbet, boğaz, rakı, balık gibi İstanbul güzelliklerini sevse de başta trafik olmak üzere bir dizi ayılık da her gelişinde kısa sürede onu canından bezdirip buradan kaçmasına neden oluyordu. Tam basmakalıp söylemdeki gibi bir aşk-nefret ilişkisiydi İstanbul'la yaşadığı. 3 ay uzak kalınca burnunda tütmeye başlar ama havaalanına iner inmez suratsız pasaport polislerinden itibaren özlem küfre dönüşürdü. Trafik açılana kadar seyyar satıcılardan simit ve su alıp arabanın camlarını sildirme şansları oldu. DM İstanbul trafiğinde beklerken arabanın içini tamamıyla temizletmek, seyyar bir falcıya fal baktırmak, ayakkabı boyatmak, hatta tekerlekli tezgah kuran müteşebbis gençler olsa manikür, pedikür, perma, saç kesimi bile yaptırmak mümkün olabilir diye aklından geçirdi, hafifçe gülümsedi. O bunları düşünüp oyalanırken Melisa da telefonla gazeteyle konuşuyordu. Laf uzayınca tamam ben seni 2 saat sonra ararım deyip kapattı. DM komiser Mahir'le görüşmeden önce hem Melisa'dan James'le ilgili biraz daha bilgi almak hem de James'in üzerinde çalıştığı dosyalarla ilgili konuşmak istiyordu. James'in bana bıraktığı bir USB bellek buldum ve içindeki bazı dosyalara göz attım. İlginç bir şeyler bulabildin mi? Hayır ama senin de bunlardan haberin var mı? Bir konuşalım istedim. Ben bu konulara yabancıyım. Sen benim bilmediğim bazı şeyler biliyor olabilirsin ve belki konuşarak bir ipucu yakalayabiliriz.
Neler buldun?
Bir tanesi azınlıklar dosyasıydı. Anladığım kadarıyla azınlık vakıflarının mallarını araştırıyormuş. Bazı insanlarla da röportajlar yapmış.
O konuyu biliyorum. İlk geldiğinde yapmıştı. Hatta o röportajların çoğunu ben ayarlamıştım.
Bu konuyla ilgili hiçbir sorun çıktı mı?
Ne gibi?
Konuyu takip etmesinden hoşlanmayan çevreler olabilir, birileri uyarmıştır, tehdit edilmiştir.
Bu konular artık açıkça konuşuluyor. Ayrıca üstüne giden bir sürü hukukçu ve gazeteci var. Dolayısıyla senin sandığın gibi insanın başını derde sokabilecek meseleler değil artık bunlar. James'i bu konuda uyaran birileri olduysa da bana bundan bahsetmedi. Başka neler buldun?
Dolap dere ve yıkımlarla ilgili bir dosya vardı ama onu ben de uzaktan takip etmiştim zaten. Dikkatimi çeken bir şey veya bir isim bulamadım. Hepsi bilinen konular. Sadece 2 isim var yıkıma karşı mücadele grubundan. Nesli ve Rüya diye tanıyor musun?
Evet, Rüya'yı tanıyorum. Bilgi Üniversitesi'nde hoca, yıkımları engellemeye çalışan gruptan.
Görüşsek bilmediğimiz bir şeyler çıkar mı?
Arayıp buluşmanızı sağlarım. James'e de ben tanıştırdım Rüya'yı ve sadece bir kere görüştüler. Zaten James'in konuyla ilgili yazısı yayınlandı. Pek cinayete sebep olabilecek bir yazı değildi. Tabii yazıda bahsedilmeyen Rüya'nın anlattığı ve James'in peşine düştüğü başka şeyler de olabilir. Neyse, önceliğimiz bu değil ama vakit olursa bu Rüya'yla da görüşürüz belki. Sen istediğin zaman ben ayarlarım. Şimdi görüşeceğimiz bu Komiser Mahir nasıl biri? İnsanların aklındaki klasik Türk polisi prototipine pek uymayan biri. Türkiye'de viktimoloji, yani mağdur bilimi doktorusu yapan tek polis. Bu bile ne kadar farklı biri olduğunu anlamana yeter sanırım. Mahir'le daha önce de bahsettiğim gibi benim eski ev arkadaşım Mine sayesinde tanıştık. Mine benim liseden sınıf arkadaşım, İstanbul Senfoni'de kemancı, çok belalı bir herifle evliydi. Boşanmaya karar verince de benim evime taşındı ama kocası rahat bırakmadı. Devamlı telefonlar, kapıya dayanmalar vesaire. Sonunda bir gün sarhoşken evin kapısını kırdı ve Mine'ye saldırdı. Biz de polise gitmekten başka çare bulamadık. İşte bu şikayet sırasında tanıştık Mahir'le. O zamanlar cinayet bürosunda değildi. Çok efendi bir adam, meseleyi kısa sürede halletti. Nasıl hallettiğini bilmiyoruz ama eski kocayı bir daha hiç görmedik. Mahir çağırdık, konuştuk demekle yetindi. O zamandan beri de ara sıra Mine ile görüşüyorlar. Arkadaşça tabii diye de ekledi. DM gene de bu hikayede bir tuhaflık sezdi. Ne kadar medeni olsa da polis polisti. Melisa gibi kolejli kızların arkadaşlık ettiği polis nasıl biriydi acaba? Ayrıca eski kocanın ayağını da rica ederek kesmemişti herhalde. Başka neler vardı James'in sana bıraktığı bellekte? Azınlık malları ve Dolapdere'deki yıkımlar haricindekiler alelade konular. Türk mutfağı, kapalı çarşı, Beyoğlu barları falan. Ama tekrar daha dikkatli okuyacağım. Bahsettiklerinin çoğundan haberim bile yok. Beyoğlu barları için özellikle benden yardım istememiştir. Birlikte gülümsediler. DM petrol kaçakçılığı, bilimciler ve My Best Friend dosyalarından hiç söz etmedi. Petrol kaçakçılığı ve bilimciler konularında zaten sadece araştırma yapmıştı ve daha henüz kimseyle görüşmemişti. My Best Friend ise şifreli olduğuna göre belli ki en önemli dosyaydı ve başkalarının bilmemesi gerekiyordu. 23. Bölüm. Mahir DM'nin tahmininden daha genç, 30 civarında gösteren hafif göbekli, 1.75 boylarında bir adamdı. Melisa ile DM'yi güler yüzle karşıladı. Oturdular, çaylar söylendi. Melisa Mahir'e DM'nin James'in en yakın arkadaşı olduğunu ve onun ailesi adına olayı takip etmek için geldiğini tekrarladı. Bu aile adına açıklamasını Melisa eklemişti. DM herhalde Mahir'in bana bilgi vermesi için böyle bir açıklama gerekiyordu diye düşündü. DM öncelikle Mahir'e bürokrasi kurallarını esnetip kendisiyle konuşmayı kabul ettiği için teşekkür etti. Mahir cesedi nerede ve ne durumda bulduklarını anlatmaya başladı. James'i iple boğmuşlar, sonra göğsüne bıçakla İbnelere ölüm yazısını kazımışlar ve penisini dörde bölmüşler. Bunları dinlerken DM'nin birden başı dönmeye başladı. Bayılmanın sırası değil diyerek derin nefesler almaya çalışırken Mahir, iyi misiniz diye sordu. Anlaşılan fenalaştığı yüzünden belli oluyordu. İyiyim ama bir su rica edebilir miyim? Mahir suyu getirdi. Özür dilerim, belki bu kadar detaylı anlatmamalıydım dedi. Sizin suçunuz yok, detayları ben öğrenmek istedim, lütfen devam edin. Geçen yıl aynı bu şekilde gay bir bar sahibi öldürülmüştü. Tabii ilk önce aynı katil veya katiller olabilir diye düşündük. Yazılan yazı ve penisin kesilme şekli iki olayda da aynıydı. Geçen sefer iki şüpheli yakalamıştık ama hiçbir delil olmadığı için bıraktık. Bu sefer aynı adamlardan biri hapisteydi, diğeri ise ortalıkta yok. Onların haricinde James'in arkadaşları ve komşularıyla konuşmalarımızdan da bir iki ilginç ipucu yakaladık. Onları takip ediyoruz. Nedir bu ipuçları? Bundan fazla bilgi vermem doğru olmaz. Melisa beni tanıyor. Size söyleyebileceğim tek şey benim konuyu sonuna kadar takip edeceğime güvenmeniz. Zaten ondan şüphem yok. Başkaları da söylemiştir mutlaka. Ama ben James'i 20 yaşından beri tanıyorum ve kesinlikle gay değildi.
Biliyorum, konuştuğumuz insanların çoğu bunu söyledi ama farklı bazı şeyler de var.
Ne gibi?
Mesela evinde bulduğumuz bazı fotoğraflar.
Ne tür fotoğraflar?
Belki fazla bir şey ifade etmeyebilir ama...
Görebilir miyim?
Mahir çekmecesinden çıkardı, bir deste fotoğrafı uzattı. Ben de size göstermek istiyordum, belki tanıdığınız birileri çıkabilir. Üsttekiler Amerika'da çekilmiş eski fotoğraflardı. James ve iki kız arkadaşı, James ve annesi, James ve DM Atlantic City'de vesaire. Bunların altında Türkiye fotoğrafları vardı. James Kemal'le, James Belisa'yla, James DM'nin tanımadığı bir grup insanla içki masasında. Herkesin gözleri kaymış, kadehler havada, tipik meyhane pozu ve James ile sarıldığı genç bir adam. Ondan sonraki dört fotoğrafta da James ve çocuk kollarını birbirlerinin omzuna atmışlardı. Bu fotoğraflardaki diğer bir fark da hepsinde James'in üst tarafının çıplak olması ve belden aşağısının da görünmemesiydi. Eğer James gay olsaydı yanındaki erkek arkadaşı diye düşünülebilirdi. Ama DM James'in gay olmadığından emin olduğu için bu Türk tarzı erkek arkadaş sarılması diye düşündü.
Bu fotoğraflardaki çocuk kim?
James'in asistanı Orhan, kaç gündür arayıp da bulamadığımız çocuk diye cevapladı Melisa.
Ve Orhan gay diye ekledi Mahir.
Neyi ispatlar bu? Tek başına bir şey ispatlamaz ama Orhan da günlerdir kayıp, kimse de nerede olduğunu bilmiyor. Ailesi Muğla'da, onlarla da görüştük, haberleri yok. James öldürüldükten sonra Orhan'ın birden ortadan kaybolması epey manidar. Hele ondan önce her günü beraber geçirdikleri düşünülürse. O yüzden bize göre bir numaralı şüpheli Orhan. Tam o sırada kapı pat diye açıldı ve iri kıyım, göbekli, sarkık bıyıklı, nursuz bir herif odaya daldı. Hiç özür falan dilemeden Mahir'e, ''Ne yapıyorsun, meşgul müsün?'' derken masaya uzanıp fotoğraflardan birini eline aldı. ''Başkomiserim, Amerikalı gazeteci cinayetiyle ilgili görüşüyorduk. Bu bey maktulün arkadaşı.'' Sarkık bıyıklı nursuz DM ile Melisa'ya hiç bakmadan fotoğrafı masanın üstüne fırlatıp Mahir'e ''Gelsene bir'' deyip hızla odadan çıktı. Mahir hemen adamın arkasından seyirtti. Koridora çıkıp ardından kapıyı çekti. Sarkık bıyık bağırarak konuştuğundan DM ile Melisa kapının altındaki geniş aralıktan dışarıda konuşulanları rahatlıkla duyabiliyorlardı.
''Bana bu adamın geleceğinden niye bahsetmedin?''
Mahir bir şeyler mırıldandı ama çok alçak sesle konuştuğundan ne cevap verdiğini anlayamadılar.
''Oğlum, sivile ne gösteriyorsun? Kimmiş? Yolla hemen. Hemen!'' dedim.
Mahir asık bir suratla geri döndü. ''Kusura bakmayın, Hüseyin başkomiserim biraz ters biridir.'' DM ile Melisa işittiklerinden başkomiserin Mahir'i kendilerine bilgi verdiği için fırçaladığını anlamışlardı. Mahir de belli ki artık toparlanıp gitmelerini istiyordu. Ama DM'nin işini bitirmeden gitmeye hiç niyeti yoktu. Elinde kalan son üç fotoğrafa bakmaya devam ediyordu. Bu son fotoğraflardan birincisinde James'i yanağından öpen başka bir genç oğlan vardı. Fonda görünenlerin çoğunun erkek çiftler olmasından ve öpen çocuğun makyajından bir gay barda oldukları anlaşılıyordu. Çocuk ağzını sonuna kadar açmış ve James'in yanağına vantuz gibi yapışmıştı. Dikkatli bakıldığında oğlanın ağzının kenarının James'in dudağına değdiği fark ediliyordu. DM James'in yüzündeki sarhoş ifadesini çok iyi tanıyordu. Gözleri o kadar kaymıştı ki muhtemelen oğlanın öptüğünün bile farkında değildi. Birdenbire ben bu çocuğu tanıyorum diye düşündü. Bir yerde görmüştü ama nerede gördüğünü hatırlayamıyordu. Bu çocuk kim? Gay barlarda tanınan biri, gay bir fahişe, adı Ramazan Şahin ama kendine Pitt dedirtiyormuş. Herhalde Brad Pitt'ten esinlendi.
Haksız da değil, bayağı andırıyor. Çocuğu bulup konuştunuz mu?
Fotoğraf 3 ay önce çekilmiş, çocuk da 1 aydır ortada yokmuş. Konyalıymış, ailesini de zaten yıllardır görmüyormuş. Yakın bir arkadaşının söylediğine göre de yurt dışına gitmiş. Araştırdık, yurt dışına çıkış kaydı yok ama aramaya devam ediyoruz. Mahir hala ayaktaydı ve epey gerilmişti. Belli ki başkomiser Hüseyin'den kötü fırça yemişti ve lafı kısa kesmeye çalışıyordu. Orhan gay olduğuna göre James'i öldürüp üzerine İbnel'in sonu budur yazmaz herhalde diye devam etti DM. İbnelere ölüm yazmışlar diye düzeltti Mahir. Ne önemi varsa. Bu işler belli olmaz. Belki cinayeti işleyen bizi yanlış yönlendirmek istiyor. Zaten Orhan ve bu çocuğu bilgi almak için arıyoruz ama ikisi de ortada yok. Bir de arkadaşınızın evinin altını üstüne getirmişler. Belli ki para arıyorlardı. Belki de başka bir şey arıyorlardı.
O da olabilir tabii. Bir önceki cinayeti işleyenler de adamın evini alt üst etmişler ve kıymetli ne varsa götürmüşlerdi.
James'e neden işkence yapmış oldukları konusunda bir fikriniz var mı?
Eğer bu cinayeti gay düşmanı bir psikopat işlediyse daha uzun süre acı çektirmek istemiş olabilir.
Melisa ayağa kalktı. Artık Mahir'i daha fazla meşgul etmesek. DM Doberman moduna girmiş ve neticeye kilitlenmişti. Melisa'yı duymazdan geldi. James'e işkence yapıp bir şey öğrenmek istiyorlardı belki de.
Gazeteci olduğu için böyle bir olasılık da var. Size tehdit edildiğinden bahsetti mi?
Bana bahsetmedi ama bizim meslekte ara sıra tehdit edilmek adettendir. Bir süre sonra insan aldırmaz oluyor böyle şeylere.
Bilgisayarını inceledik. Son bir yıl içinde yayınlanan yazılarına baktık. Tehdit edilmesine neden olabilecek bir konu dikkatimizi çekmedi. Ama ola ki bizim bilmediğimiz, sizin bildiğiniz bir şey vardır. James'ten kim ne öğrenmek istiyor olabilir ya da evinde ne arıyor olabilirler?
Mahir'in ses tonundan bu olasılığa pek inanmadığı seziliyordu. DM bir an USB bellekten bahsedeyim mi diye aklından geçirdi, hemen vazgeçti. Öğrencilik ve solculuk yıllarından kalan polise güvenilmez şartlanması ağır basmıştı. Yan gözle Melisa'ya baktı, kız hiç renk vermemişti. Ya o da DM gibi düşünüyor ya da Mahir'in önünde DM'yi zor durumda bırakmamak için sesini çıkarmıyordu. Diğer taraftan polisten bilgi alabilmek için karşılığında bir şeyler vermeliydi. En azından bir şeyler bulabileceğine dair bir umut. Benim ulaşabileceğim yeni bilgiler olabilir. Bir şeyler bulursam size haber veririm.
Bakın, bu polisle ilgili bir konu. Eğer elinizde bir belge veya bilgi varsa mutlaka bize teslim etmeniz gerekir.
DM Mahir'in ses tonunun değiştiğini algıladı ve durumu yumuşatmak için... Emin olun ki şu anda elimde hiçbir şey yok. Ama bulduğum her şeyden sizi hemen haberdar ederim. Hiç merak etmeyin diye ekledi. Bunu söylerken de kendine şaşırdı. Neden söz veriyorum? Çok mu fazla polisiye dizi izliyorum? İzlesem bile benim oradaki orta sınıf polissever vatandaşlarla ne benzerliğim var ki? Dedi içinden. Mahir'in kartını alıp teşekkür edip kalktılar.
8. ayrımın sonu. Sayfa 107.